sevgili peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin, ailenin, ashabının, piran-ı kiram efendilerimizin ruhlarını, hasaten makamında mescidinde bulunduğumuz Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin ruhlarına, özellikle hep yüreğimizi yangına çeviren Gazze'deki şehit kardeşlerimizin, o masum yavruların, şehit evlatlarımızın ruhlarına, hasta olanların, yaralananların şifasına ve inşallah da hocamız yatsı namazında okudular ve katele Davud-u Calut'e diye Allah onlara sabır, sebat verip inşallah yakın bir zamanda bu ödedikleri bedellerin hak tarafından karşılığını verilerek hürriyetlerine, devletlerine kavuşmalarına vesile olmak üzere teberrüken bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif. Evet, Rabbena efri aleyna sabran ve febbit akdamena ve sunu alel kavmil kafirin. Ya Rabbi, üzerimize sabır yardır. Biz müminlere yardım eyle ve kafirlere karşı bizlere yardım eyle, ayaklarımızı sabit eyle. Hayırlı akşamlar kıymetli kardeşlerimiz. Hüdayi Camii'nin, Hüdayi Cemaat'ının, maşallah buradaki cemaatin yani ayrı bir huzuru var. Bir taraftan farzı kılarken böyle hep beraber Elmallah Hamdi Efendi'nin çok güzel bir tabiri vardır. İnsan ferden de namaz kılsa İyyâke nâbudu ve iyâke nestaîn der. Yani ya Rabbi, biz yalnız sana ibadet ederiz. Biz yalnız senden yardım dileriz. Kim biz? Ümmeti Muhammed olarak. İnsan ferden de namaz kılsa ümmet adına Cenab-ı Hakk'a iltica eder diye. Dolayısıyla hocalarımızın arkasında adeta bütün bir ümmet adına onlar okuyorlar. Biz de huzurla dinliyoruz ve hep beraber secdelere, hep beraber rükûlara varıyoruz. Yine merhum Elmalı Hamdi Efendi'nin çok güzel bir bu Fatiha tefsirinde yorumu vardır. Der ki, tevhid-i ef'al, tevhid-i kuluba vesiledir. Ne demek hocam? Aynı anda aynı işleri yapanların Allah kalplerini de birleştirir. Evet, fiilleri aynı anda yapmak, aynı duygularla yapmak kalpleri de birleştirir. Dolayısıyla aynı anda yapılan rükûlar, aynı anda yapılan secdeler ne kadar çok olursa inşallah ümmetin de kalbi birliktelikleri o kadar olur. Yeter ki kalplerimiz dağılmasın. Yine Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var. Tahsebuhum cemiyan ve kulubuhum şetta. Sen onlara uzaktan baktığın zaman, özellikle münafıklarla ilgili, müşriklerle ilgili, din düşmanlarıyla ilgili, onları büyük bir topluluk zannediyorsun ama onların kalpleri çeşit çeşit. Demek ki Yüce Rabbimiz müminler arasında da o fiili birliktelikle beraber en önemlisi kalp birlikteliğini istiyor Rabbimiz. Kalpleri bir hissetsin şeklinde. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, elhamdülillah bu namazlardaki, rükûlarda, secdelerdeki beraberliklerimiz inşallah kalplerimizin de daha çok birleşmesine, yakınlaşmasına vesile olur. Sonra da hakikaten sünneti kılarken hatırıma geldi. Herkesin adeta bu camide secdesi farklı dakikalara, rükû farklı dakikalara. Kimisi secdeden kalkarken bir başka kardeşimiz secdeye doğru gidiyor. Kimisi rükû halinde oluyor. Adeta meleklerin kanat çırpmaları gibi de ümmeti Muhammed şuurlu namaz kılarsa böyle bir gökteki meleklerin yeryüzündeki görüntüsü olmuş oluyor. Rabbimiz yapmış olduğumuz bütün ibadetleri, taatları gerçekten daha şuurlu yapmaya muvaffak eylesin. Böyle bir girişi niye yapmaya lüzumu gördüm? Kıymetli kardeşlerim, söz de öyle gelişti gerçekten. Onu da hissettim. Bugünkü sohbet konumuz yine muhterem Osman Nuri Topbaş Efendi üstadımızın daha evvelki sohbetlerinde bahsettiğim gibi Gönül Bahçesi'nden Saadet Damlaları isimli eserinde İhsan ve murakabe başlığını taşıyor. Evet, ihsan ve murakabe. İhsan hem Kur'an-ı Kerim'de geçen bir kelime, Cenab-ı Hak muhsinleri sever buyuruluyor. İkram etmek manasının olduğu gibi, bir de hadis-i şerifte geçtiği şekliyle insanın her an Rabbini görür şuuru içerisinde yaşaması. 24 saatini, aklının başında olduğu her saati ilahi bir huzurda yaşadığını fark etmesi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek dudaklarından, mübarek lisanlarından bütün kıyamete kadar gelecek müminlere bir hatırlatma olarak اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ Allah'ı her an onu gördüğünü hissederek Cenab-ı Hakk'a kulluk yapmandır. Ve her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni hep görmektedir. Murakabe de yine Yüce Rabbimizin Er-Rakib ismi var Esma-i Hüsna'dan. Ne demek Er-Rakib? Daima gören ve gözeten iki manaya. Hem yaptıklarına vakıf olan hem de kulu darda kaldığı zaman kuluna yardım eden Yüce Rab demek. Allah kendilerine hayırlı ömür versin kıymetli hocalarımızın, kıymetli kardeşlerimizin, hüdayi imamlarının hem mihrapta hem sohbette böyle Kur'an'ı bize hissettiriyorlar. Bu konuyla ilgili öncelikle bu ihsan ve murakabe konusuyla ilgili iki ayet-i kerimeyi hem de bir sohbetlerimizin merkezi Kur'an-ı Kerim olduğu için bunu zaman zaman ifade ediyorum. Allah kendilerine rahmet eylesin. Merhum Mahmud Sami Ramazanoğlu Üstadımızın, merhum Musa Topaş Efendi Hazretleri'nin ve bugün de Allah kendilerine hayırlı uzun ömür versin. Muhterem Osman Ertopaş Efendi Hazretleri'nin sohbetlerinin merkezi Kur'an-ı Kerim ve Ahadis-i Nebeviye, daha sonra sahabe-i kiramın hayatları ve oradan bizim günümüze yansıyan güzelliklerdir. Yani Kur'an merkezli insan olmak, Kur'an'la düşünen insan olmak, Kur'an'la yürüyen insan olmak, Kur'an'la yaşayan insan olmak, Sünen-i Nebeviye dediğimiz Allah Resulü'nün hayata yansıyan bütün güzelliklerini hayatımıza taşıma azim ve iradesinde olmak bizim yolumuzun da esasıdır. Dolayısıyla her sohbete de bir Kur'an-ı Kerim ayetleriyle başlıyoruz ve onu anlamaya çalışıyoruz. Zaman zaman da şunu ifade ediyoruz. Aslında yeryüzünde yazılan bütün kitaplar yani aslında bir kitaba ulaşmak içindir. Evet. Fizik de olsa, kimya da olsa, matematik de olsa aslında o bizi bir kitaba götürür. Yani Kur'an'a götürür. Bugün okuduğu hocamızın iki sureden okudular. Bir Lokman suresinden okudular. Bir de Mücadele suresinden okudular. Lokman suresinden okunan ayet-i kerime 16. ayet-i kerime ki tam da bize işte bir Lokman Aleyhisselam'ın lisanından Yüce Rabbimiz gerçek bir müminin ne kadar derin düşünmesi gerektiğini bildiriyor ve şöyle buyruluyor. Lokman öğütlerine devamla şöyle demişti. Yukarıda Allah'a şirk koşma vesaire bunları uzun uzun anlattıktan sonra diyor ki yavrucuğum bakın yaptığın iş iyilik veya kötülük bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa ve bu bir kayanın içinde veya göklerde yahut yerin derinliklerinde bulunsa yine de Allah onu senin karşına getirir. Yaptığın iyilik bir hardal tanesi kadar olsa, gitse bir kayanın kovuğuna girse, yere gitse, göğe gitse Allah onu sana getirir, seni önüne ahirette çıkarır. Merak etme, zayi olmaz. Tabii yaptığın kötülük de bir hardal tanesi kadar da olsa, onu da bir yere saklasan, o da netice önüne gelecektir. Veya sen bir insan olarak gitsen bir kayanın kovuğunda hangi halde bulunursan bulun, Allah'ın huzuruna o halinde bir gün çıkacaktır. Evet. Önemli mesaj bu. Evet. İster kayanın kovuğuna gir, ister göklerde bir yer bul kendine farklı gezegenlerde, ister de yerin altına git, kaç kat altına, seni gören bir Rabbim var. Amellerini gören bir Rabbim var. İyiliğini kaydettiren bir Rabbim var. hatalarını da gören bir Rabbin var senin. Bu kime söylüyor bunu? Lokman Aleyhisselam oğluna söylüyor, yavrucuğum diyor bak. Demek ki bizler Ümmet-i Muhammed olarak çok küçük yaştan itibaren evlatlarımıza bu şuuru vermek durumundayız. Evladım, seni gören, seni bilen, senin her haline vakıf olan, iyiliklerin asla zayi olmayacağı, kötülüklerin de kendi kendisini silemeyeceği bir Rabbin kulusun sen evladım. Evet. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bunu bir babanın oğlunu nasihat olarak anlatılıyor. Allah onu senin karşına getirir. Doğrusu Allah en ince işleri görüp bilmekte ve her şeyden haberdardır. Öyleyse yavrucuğum namazı kıl. İyiliği emret. Kötülükten vazgeçirmeye çalış. Başına gelenlere de sabret. Doğrusu bunlar azmedilmeye, karar verilmeye, peşinden gidilmeye, hayat programı yapılmaya değer işlerdir. Evet. Dünyanın en güzel işi bunlardır. Bunlar için azimli olacaksın. Namazı kılmak için, iyiliği emretmek için, kötülükten vazgeçirmek için, bir takım imtihanlara tabi olursan da onlara sabretmek için kendini planlayacaksın. Kendini o iradede güçlendireceksin. Diğer ayet-i kerime, bu sohbetin içinde de geçiyor zaten değerli kardeşlerim. Mücadele Suresinin 7. ayet-i kerimesi çok daha bizleri dikkate sevk ediyor. Buyuruluyor ki, أَلَمْ تَرَا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ devam ediyor ayet-i kerime. Göklerde ve yerde olanları Allah'ın bildiğini görmüyor musun? Sadece senin harekatın değil. Ne var ne yoksa yani. Uçan kuşun, açan çiçeğin, tamam mı? Yerin altındakinin, yerin üstündekinin, göklerde ve yerde olanları Allah'ın bildiğini görmüyor musun? Üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüsü mutlaka Allah'tır. Evet, biz üç kişi gizli konuşuyoruz. Bizi hiç gören, bilen yok. Çelikten bir kasanın içine girdik, ses vermiyor dışarıya. Evet, on dördüncüsünün Allah olduğunu bileceksin. Evet. Beş kişinin gizli konuştuğu yerde de altıncısı mutlaka odur. Bunlardan az veya çok olsunlar, nerede bulunursa bulunsunlar, mutlaka Allah onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü onlara yaptıklarını haber verecektir. Doğrusu Allah her şeyi bilendir. Evet, bugün Lokman Suresi'nden ve Mücadele Suresi'nden iki ayet-i kerimeyi sohbetimizin başlığı olarak gündemimize koymuş oluyoruz değerli kardeşlerim. Aslında tasavvuf dediğimiz veya seyri sülük dediğimiz, manevi terbiye mektebi dediğimiz bu mektebin de gayesi gerçekten Cenab-ı Hakk'ın manevi huzurunda bulunmakta olduğunu insanın hatırında ve gönlünde canlı ve zinde tutmasıdır. Bunun için bir eğitim alıyor insan. Tabii eğer insan bu eğitimi almazsa ciddi manada farkında olmuyor. Kalbi de dağılıyor, kafası da dağılıyor, amelleri de dağılıyor, aile hayatı da dağılıyor, toplum hayatı da bütün bunlar dağılabiliyor. Ancak Cenab-ı Hakk'ın manevi huzurunda bulunmakta olduğunu hatırında ve gönlünde tutarsa insan o zaman idrak ve anlayış içerisinde oluyor ve bu insanlar ibadatında, muamelatında, hissiyatında kısacası ömrü kuşatan bütün davranışlarında daha dikkatli oluyor. Evet. İnsana bu idrak gelirse, yani ben Rabbin huzurunda yaşıyorum diye. Onun için kıymetli kardeşlerim, tasavvuf dediğimiz bu manevi eğitimin insana ulaştırmak istediği en önemli hallerden birisi insanın o huzur halidir. Huzur ne demek? Hani bazen deriz ki filanın huzuruna çıktım. İnsanın bir iç huzuru vardır. Bir de Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olduğunu hissetmesi vardır. Aslında ikisi birbirini tamamlar. Allah'ın huzurunda olduğunu hisseden insana da Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu olarak bir iç huzuru verilir. İşte ayet-i kerimede buyurulan ne? اَلَا وَذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ Allah'ı zikretmek suretiyle, Allah'ı hep hatırlamak suretiyle, yani sadece belirli zamanlarda tesbihle Allah diyerek değil, yerken, içerken, otururken, kalkarken, çok çok daha özel ilişkilerinde, hani ayette geçtiği gibi, öyle iki kişiyle konuşurken gizli bir yerde bile Allah'ı hatırlayan, ya bizi şimdi gören, bilen var diyen, Allah'ı hatırlayarak yaşayan insanın kalbine Allah Teala büyük bir itminan verir, huzur hali verir. O beni görüyor, o beni biliyor. O beni görüyor, biliyor. Aslında iki manada bir, hakikaten yaptığıma dikkat etmeliyim. İkincisi de benim halime vakıf. Açsam bana rızık verecektir. Korkuyorsam beni Rabbim korkudan emin kılacaktır. Düşmanım varsa ondan koruyacaktır ya, benim bir Rabbim var. Şimdi günümüzde Gazze çok önemli hale geldi. Belki sizler de sosyal medyada seyretmişsinizdir. Ufacık bir yavruyu konuşturuyorlar veya daha doğrusu yavru konuşuyor. Evet diyor, bizim dünyayla bağımızı kestiler. İnterneti de kapattılar. Hiçbir yerle ilgimiz yok şu anda. Herkesle irtibatımız koptu. Ama irtibatımızın kopmadığı bir yer var. Rabbimizle irtibatımız kopmadı bizim. Evet, bütün mesele, bütün irtibatlar kopabilir. Evet, bir gün geldiler, Allah muhafaza eylesin, bir şey olsa camiyi kapatır, burada havasızlıktan ödeyeceksiniz diyebilirler. Ama burada da Rabbimizle irtibatımız devam eder mi? Eder. Evet, son nefesini Rabbim Allah diyerek verirsin o zaman işte. Önemli olan da Rabbimizle irtibatı kesmemek kıymetli kardeşler. İşte bu da ciddi manada bir çalışmaya gerektiriyor. Yani kendinden olmuyor. Temrinler gerekiyor. Hani insanın kendi içinde terapiler gerekiyor. Ya dışarıdan alacağı terapiler, yeni tabirle veya kendi içinde yürüteceği terapilerle insan bu irtibatı sağlamaya gayret etmeli. Daha doğrusu bu irtibatı koparmamaya, Rabbi ile olan irtibatı koparmamaya. Çünkü Rabbimizle olan irtibatı kopardığınızda işte o zaman elimiz bir yere dağılabiliyor, gözümüz bir yere kayabiliyor, dilimiz bir yerlere gidebiliyor. Bu bakımdan da işte bu manevi eğitim dediğimiz, seyri sülük dediğimiz eğitim insanı işte kademe kademe böyle hani önce kalbinde Rabbinin varlığını bir hisset, oradan ruha geç, oradan sırra geç, oradan hafiye geç, oradan ahvaya geç, nefi isbat yap. Sonra murakabeler dediğimiz bir takım temrinler yap ve sonra ayet-i kerimede buyurulduğu gibi وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ Biz ona, insana şah damarından daha yakınız, şu uğrunu belirli zamanlarda yap ama aslında hayatına yansıt. Yoksa hani seher vaktinde ben hocam yapıyorum bu işi, sonra kapıyı kapatıp gidiyorum, öyle değil. Aslında bizim gece virtlerimiz gündüzümüzü tanzim etmek için. Gece kendimizi gündüze hazırlayacağız. Bu dönem yine Osman Efendi Üstadımızın tabiriyle gecelerde kendimizi gündüze hazırlayacağız. Gündüz önümüze çıkabilecek her şeyin hesabını yapıp o direnci sağlayacağız. Gündüzlerde de kendimizi geceye hazırlayacağız. Yani ben gece Allah'ın huzuruna çıkacağım. Böyle kirli ellerle, kirli gözlerle çıkmayayım diye daha dikkatli olacağız. Allah rahmet eylesin, Bursa'da bir tespihçi Hüseyin Efendi vardı. Tespihçi Hüseyin Efendi derlerdi. Esnaftan bir insan. Gözleri amaydı onlar. Son zamanlar gözleri ama olmuştu. Yani uzun yıllar gözleri açık bir insan. Orada bir takım manevi hizmetleri de üstlenen güzel bir insandı. Onu da rahmetle burada yad etmiş olalım. Hüdayi Hazretleri'nin mürşidi, Üftade Hazretleri'nin mescidinde onunla da çok namazlarımız olmuştur. Çok zamanda oraya da giderlerdi. Ona selam verirdik bazen o son zamanlarında. Bizim Halis Bey kardeşimiz onu çok ziyaret ederdi. Selamun aleyküm Hüseyin amca deriz. Normalde selamun aleyküm deyince ne demek lazım? Aleyküm selam demek lazım. O der ki, وَنَحْنُ اَقْرَبُ اُلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ Kendini öyle kaptırmış ki artık Siz selam veriyorsunuz, o وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ okuyor. Yani o bize şah damarından daha yakınız. Artık orada bekayı bulmuş yani, Rabbini bekayı bulmuş. Onun için kıymetli kardeşlerim, gerçekten dış alakalarımız çoğaldı. Hani biraz sakın herhangi bir kişiyi falan kastetmiyorum, yani yanlış anlaşılmasın. Eskiden camilere girdiğimizde, yani ya oturur tesbih çekerdik, ya Kur'an-ı Kerim okurduk. Tesbih de çekmiyoruz şimdi camide, Kur'an-ı Kerim de okumuyoruz. Hepimizin cebinde, bak işte bende de var yani maalesef. Hemen arada, yani camiye girdiğimiz zaman bile Rabbimizin huzuruna çıkamıyoruz. Dünya, bütün dünya meşgaliyle beraber giriyoruz. Farz-ı sünnet arasında bile bazen bakıyorum, yanımda oluyor farklı camilerde, haberlere bakıyor yani. İmam hutbe okurken bakıyorum, bazı kardeşlerimiz telefonla meşgul oluyorlar. Yani bunları hatırlatmak lazım. Yani öyle bir dünya kuşatmış ki değerli kardeşlerim, öyle kuşatmış ki, şu camilerde bile Allah'ın huzuruna yönelemiyoruz yani. Allah'tan hani namaz sırasında bir Allahu Ekber deyip imama uyuyoruz artık. O sırada iç dünyamızı bilemiyorum da ne kadar Rabbimizle beraber en azından şeklen bir sükuta bürünüyoruz. Halbuki çok güzel bir sözü vardır Muhammed Barisi Hazretleri'nin. Der ki, Allah ile kul arasındaki perde dış nakışların gönülde yer etmesidir. Ne kadar dış nakış, kalbin üzeri o kadar yağ bağlar. Hani yeni tabirle. Ve kalbe hakikatler girmez. Onun için çok lüzumlu olan şeyleri kalbe indirmek, lüzumlu olan şeylerle meşgul olmak gerekiyor. Yoksa her gün her yerden binlerce şey artık dünya bizim cebimizde, dünya avucumuzun içerisinde adeta bir köprüye dönüştük yani. Her gelen atıyor buraya neyse varsa. Her gelen bilgi kirliliği diyorlar, tamam mı? Ondan sonra her gelen her şeyi atıyor, cebimize atıyor, gönlümüze atıyor. Onun için insan Rabbi ile olan irtibatı koparmamaya azimli olmalı. O bakımdan bu konu gerçekten çok çok önemli. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Biz insana şah damarından daha yakınız ayetinin muhtevası içinde yaşar. Kim? Cenab-ı Hakk'ın manevi huzurunda bulunmakta olduğunu hatırından ve gönlünde canlı olarak tutan insan. İşte bu bir ihsan ve murakabe halidir ki, kulun her an Cenab-ı Hakk'ın nezaretinde ve her halini bilmekte olduğu şuurunu hiçbir zaman kaybetmemesidir. Hakikaten bu hal günahlara karşı da sağlam bir zırh gibidir. Evet, insan adeta manevi bir zırh içine alır bu murakabe hali, bu ihsan hali, bu şuur ve dışarıdan gelecek yanlışlıklara karşı da insanı korumaya gayret eder. Çok güzel bir misal var burada. Günlük hayatımızda bir çift gözün kendisini gördüğünü sezen bir insan yapacağı nice yanlış söz ve davranışlardan el çekiyor. Üstelik ona ceza veremeyecek bir çift cılız göz bile olsa. Evet. Yani birisi görür, ayıp olur diyor yani. Aman gören var mı diyor bunu. Netice bizim gibi fanilerin görmesinden bir takım davranışlarımızı, değil mi, çekiniyoruz. Peki yaratıcının ilahi murakabesini hakkıyla idrak etse bir insan, yani ihsan duygusu içinde olsa, o ilahi kudretini hilafına bir iş yapabilir mi? Allah'ın razı olmayacağı bir tek sözü bile söylemeye, hatta kabul buyurulmayacak bir tek düşünceyi bile aklından geçirmeye cesaret edebilir mi? Elbette ki edemez. Eğer insan Cenab-ı Hakk'ın kendisine şah damarından daha yakın olduğunu kalben idrak edebilseydi, sürekli bir takva hayatı yaşar, devamlı bir korku ve hesaba çekilme endişesiyle uyanık bulunur ve bu ilahi hakikat bile ona kâfi gelirdi. Böyle bir temel cümleden sonra, yani insan Cenab-ı Hakk'ın kendisine şah damarına daha yakın olduğunu hissettiği anda bir takvaya bürünmesi, bir hesap şuurunun kendisinde oluşması fikrinden sonra da sık sık böyle kürsülerden dinlediğiniz birkaç misal var burada. Onlar da yazılmış. Onları da hakikaten tekrar hatırlayalım. Demek ki bazı davranışlar var ki insanlar miras bırakıyorlar geleceğe. Yani bazen bir söz bırakıyorsunuz, bazen bir davranış bırakıyorsunuz. O davranış da asırlar boyunca böyle nakledile nakledile, defalarca nakledilerek insanların gönlüne işlenmeye ve işlemeye çalışılıyor. Allah dostlarının menkıbeleri hep böyle yani. Bunu yaparken de o insanlar bu davranışları gösterirlerken de hani karşılarına bizim gibi böyle bir kamera koyup da aman evladım bak bunu bu kameraya kaydet, gelecek insanlar bunu dinlesin filan diye bir dertleri yok. Ya Cenab-ı Hakk'ın kendilerine verdiği o manevi dirilikle, o ihsan şuuruyla, murakabe şuuruyla öyle güzel bir hareket ortaya koyuyorlar ki işte onu Cenab-ı Hak kaydettiriyor kullarının gönlüne. Sonra da insanlar birbirine her asırda nakledile edile, kitaplarda yazıla yazıla kıyamete kadar gidiyor. Kim bilir bu Hazreti Ömer'le o sütçü kızın menkıbesi kaç milyar defa anlatılmıştır yani, milyon demiyorum. Niye? Bütün kitaplarda var bu. Türkçe kitaplarda da var, Arapça kitaplarda da var, Farsça kitaplarda da var. İngilizce, Fransızca kitaplarda var, Afrika dillerindeki kitaplarda da hep var bu menkıbe. Oradan birisi daha alıyor, zaman geçiyor birisi daha alıyor. Herkes birbirinden naklede naklede, aman olacaksak böyle insan olalım işte diye naklediliyor. Demek ki Allah Teala hani اِنَّ اللّٰهَ لَا يُدَوَ اِجْرَ الْمُحْسِنِينَ Bak tekrar ihsan kelimesine dönüyorum. Yaptığı işi en güzel yapan insanların ecrini, mükafatını Allah asla zayi etmez. Kaybetmez yani, o kaybolmaz. Birçok Allah dostunun hep böyle nakledilen güzellikleri işte Cenab-ı Hakk'ın o insanların ihlasına, o insanların samimiyetine ve Allah karşısındaki o mütevazi davranışlarına Cenab-ı Hakk'ın özel bir ikramıdır. Dönelim konumuza. Asr-ı Saadet'te bu hale muhteşem bir misal. Bir gece vaktiydi Hazreti Ömer mutada olduğu üzere Medine sokaklarında gezmekteydi. Ansızın durakladı. Önünden geçmekte olduğu evden dışarıya kadar taşan bir ana ile kızın tartışması dikkatini çekmişti. Şimdi belki gençlerimiz diyecekler ya, hocam Hazreti Ömer kapıları mı dinliyordu? Yok, kapıyı dinlemiyordu. Ama Asr-ı Saadet'teki evlerin çoğu böyle bizim evler gibi hani dış kapısı olan, içeride holi olan filan değil. Evlerin çoğunun önünde zaten bir perde var. Yani evin önünden geçerken bile içeride biraz yüksek sesle konuşuluyorsa duyuluyordu yani ses. Hatta Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de zaman zaman Medine'de böyle akşamları şöyle bir dolaşırdı, acaba bir derdi olan, tasası olan var mı diye. Çok mutlu dönerdi sonra kendi hücre-i saadetine. Niye mutlu dönerdi? Böyle Medine sokaklarında dolaştığında sevgili Peygamberimiz o geceleyin sahabesinin bulunduğu evlerden Kur'an dinlerdi Resulullah Efendimiz. Ve mutlu dönerdi hücresine. Derdi ki ne güzel sahabelerin geceleyin böyle Kur'an okuyorlar, bak hangi kapının önünden geçsen içeriden tatlı bir Kur'an sesi geliyor diye. Tabii o sünnete uyarak da Hazreti Ömer de hem de devletin reisi olması sebebiyle ara sıra çıkıyor. Demek ki böyle biraz daha hemen perdesi ince olan bir evin içinden bir anne ile kızın tartışmasına veya konuşmasına şahit oluyor. Diyor ki anne kızına, yarın satacağımız süte biraz su karıştır kızım. Kız, anacığım diyor, halife süte su karıştırılmasını yasak etmedi mi? Anne, tekrar kızım, gecenin bu saatinde halife süte su kattığımızı nereden bilecek? Ama halife öyle halife işte. Alçak gönlü, Allah sevgisi ve korkusu ile diri olan kız, anasının süte su katma hilesini yine kabullenmedi. Muhtemel ki o kadıncağı da çok zaruret içinde, ne yapayım kızım, bari süte biraz su kat demiştir. Ve kız, o işte bütün çağlara yansıyan ve murakabe halini gerçekten ifade eden şu sözü söylüyor. Anacığım halife görmüyor diyelim. Peki Allah da mı görmüyor? Evet. Böyle evlatlar yetiştirmek lazım işte. Bu hileyi insanlardan gizlemek kolay. Ama her şeyi görüp bilen kainatın Halik'i Allah'tan gizlemek mümkün mü dedi. Rabbani hakikatlerle dolu, temiz bir vicdan, diri bir kalbe sahip olan bu nezihe kızın deruni bir Allah korkusu içinde annesine verdiği cevap, o Hazreti Ömer'i son derece duygulandırdı. Emir-i Müminin onu sıradan bir sütçü kadının kızı değil, gönlündeki takvasıyla müstesna bir nasip bildi ve oğluna gelin olarak aldı. Evet. Beşinci halife olarak zikredilen meşhur Ömer bin Abdülaziz işte bu temiz silsileden doğdu. Evet. Arif bir zat da şöyle bu diyor. Hiçbir yolcu istasyonda uyumaz. Çünkü uyursa treni kaçırır. Hangi menzile gidecekse ona göre hazırlık yapıp vasıtalarına da müracaat eder. Yanlış bir treni de binmemeye çalışır. Dünya ise ahiret aleminin istasyonu mesafesindedir. Bu bakımdan zihnin ve kalbin kuvvetini artırmak zaruridir. Yanlış yerlere gitmemek bizi farklı mecralara götürecek bir vasıtalara binmemek gerekiyor. Yine Asr-ı Saadet'ten çok güzel bir misal var burada. Hazreti Ömer hilafeti devrinde Hazreti Muaz'ı, kim bu? Muaz İbni Cebel, genç bir sahabi, Kilabe oğulları aşiretine göndermişti. Devlet hazinesinden ödenmesi gereken paraları ödeyecek, verilmesi gereken malları verecek, zenginlerden alınan zekatları da fakirlere ve muhtaçlara dağıtacaktı. Görevlendirmiş Hazreti Ömer, bu işleri yapacaksın diyor. Devletin ödeyeceklerini ödeyeceksin, zekatları toplayacaksın, onları da fakirlere vereceksin. Muaz radıyallahu anh, üzerine aldığı vazifeyi en güzel ve itinalı bir şekilde yapıyor. Gönüller fethederek tatlı hatıralarla da geri dönüyordu. Geri döndüğünde dünya malı olarak sadece omzuna attığı atkısı kalıyordu. Dolaşıyor geliyor her tarafa ama sırtında bir atkı var. Atkıyla geliyor geriye. Bu atkı zaten giderken de var olan bir atkı. Onun boynunu tozlardan ve güneşten korumak için kullanıyordu o atkıyı da. Hanımı bir gün dayanamadı, sordu. Dedi ki, ya efendi, böyle bir vazife üstlenenler, bu kadar emek çekiyorsun, belli bir ücret alırlar, evlerine de hediye getirirler. Sen gidiyorsun, bu kadar iş görüyorsun, halife sana vazife vermiş, atkıyla gidiyorsun, atkıyla da geliyorsun yani. Başka bir şey yok. Peki senin hediyen yok mu hiç yani biz? Muaz dedi ki, benimle birlikte hiç yanımdan ayrılmayan bir murakip vardı. Her verdiğimi, aldığımı hesap ediyordu. Topladığımı da, aldığımı da, verdiğimi de hesap ediyordu. Hanımı, Resulullah her şeyde sana güvenirdi. Ebu Bekir de sana güvenirdi. Ömer geldi, seninle birlikte bir de murakip mi koydu yanına? Söz, Hazreti Ömer'in hanımına, ondan da Hazreti Ömer'e ulaştı. Hazreti Ömer radıyallahu anh Muaz'ı çağırıp sitemle sordu. Ben senin ardından böyle bir murakip göndermediğim halde duyduklarım ne peki yani? Eve niye böyle bir şey söylüyorsun yani? Savunmak için mi kendini? Muaz, benim sana itimadım yok mu zannediyorsun yani? Ömer itimadı yok da bana murakip gönderdi diye bir şikayet çıkarmışsın. Hazreti Muaz şu cevabı verdi. Ey müminlerin emiri! Hanıma özür olarak sürebileceğim ancak buydu. Ne diyeyim yani hanıma şimdi? Bir murakip vardı, bana bakıyordu dedim. O da olayı başka türlü anladı herhalde. Hem murakip dediğim sizin murakibiniz değil, Allah'ın murakabesiydi. Ben onu söyledim yani. Ben gittiğim her yerde, yaptığım her işte Rabbimin beni gördüğünü bilerek iş yaptım. Onun için de kendi adama bir şey yapmadım. Şimdi hani bazen diyorsunuz ki yani herkesin başına bir polis mi koyacağız yani? Akif'in çok güzel bir sözü vardır. Ne irfandır veren ahlaka yükseklik, ne vicdandır. Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır. Yüreklerden çekilmiş farz edilsin havfu yezdanın, ne irfanın kalır tensini katiyen, ne vicdanın. Evet. Yüreklerden çekilmiş farz edilsin havfu yezdanın, yani Allah'ın korkusu kalpten çıkarsa ne ilim fayda verir, ne de başka şey. Onun için bütün mesele aslında insanın da huzuru, toplumun da huzuru Yüce Rabbimizle olan o derinli ilişkiyi sağlamlaştırmak. Tasavvuf dediğimiz aslında gayesi bu. Onu sağlayınca da zaten insan böyle bir şelale gibi hayatın hepsi pırıl pırıl şırıl şırıl akıp gidiyor yani. Kavga da olmuyor, gürültü de olmuyor, şüpheler de olmuyor. Herkes ne yapacağını biliyor. Çünkü herkes kimin huzurunda olduğunu biliyor, o huzurda yaşıyor. O zaman da kimse kimsenin ayağına basmıyor zaten. Kendi içinde de huzurlu insan, toplumda huzurlu insan. Bu sebeple yaptığım hizmetin ecrini zayi etmemek için caiz bile olsa nefsime ait bir şey almadım diyor Muaz İbni Cebel. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin böyle birkaç genç sahabisi var. Muaz bin Cebel gibi, ondan sonra Enes bin Malik gibi, İbni Ömer gibi genç sahabiler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları zaman zaman bindiği atın katırında arkasına alıyor. Gidiyor yollarda onlarla da sohbet ediyor. Böyle hani bizim böyle otomobillerde sohbet ettiğimiz gibi. Ama yani o yolculuklar o sahabeler için ayrı bir mektep yani. Ayrı bir mektep. Diyor ki işte bir sahabi, bir gün Resulullah'ın terkisindeydim diyor. Bana diyor Resulullah tatlı tatlı şu nasihatlerde bulundu diyor. Böyle bir yolculuktan bize tatlı hatıralar naklediyor değil mi? Ne güzel. Allah Resulü ile bir devenin sırtında veya bugünkü tabirle bir otomobilde, bir uçakta olup böyle onun sesini dinlemek, yüzüne bakmak, onun ellerine, avuçlarına dokunmak sahabelerin güzelliğiydi tabii. Allah onlara nasip etti ama Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana en yakın olanlar da takva sahipleri ümmetimdir diyor. İnşallah o beraberliği, o mutluluğu dünya hayatında onun sünnetini yaşayarak ahirete tadarız kıymetli kardeşlerim. Dönelim konuya. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz onun bu sözleriyle neyi kastettiğini anlamıştı. Zira Muaz nefsine ve dünyaya ait her şeyden müstahniydi. Halife onu taltif ederek kendinden bir miktar hediye verdi. Ve git bununla ailenin de gönlünü al dedi. Madem ailen senden bir şey bekliyor Muaz, al bunlar, bunları benim şahsi şeyimden git onun da gönlünü al dedi. Tabii bakın bir sahabe menkıbesinin kaç yönü var. Halifenin, devletin başındaki insanın memuruna bu yaklaşımı. Memurun böyle Allah korkusuyla gerçekten ne kadar titiz davranması. Sonra da yine orada bir aile hayatındaki o nezaketin, zarafetin sağlanmış olması. Yine muhterem Osman Efendi Üstadımızın sık sık anlattığı kendi sohbetlerinde, zaten bunlar genelde o sohbetlerden alınan notlardır. Şöyle bir misal de var. Geçenlerde bir kardeş bunu levha olarak yazıp getirmiş bakire. Çok hoşuma gitti. Farsçasını. Bir vaiz kürsüde ahiret ahvalini anlatmaktaydı. Cemaatin arasında Allah dostlarından Şeyh Şibli Hazretleri de vardı. Vaiz, Cenab-ı Hakk'ın ahirette soracağı sualleri sıralamaya başladı. İlmini nerede kullandın sorulacak. Malını, mülkünü nerede harcadın sorulacak. Ömrünü nasıl geçirdin sorulacak. İbadetlerin ne durumda sorulacak. Harama, helale dikkat ettin mi sorulacak. Bunlar sorulacak, şunlar sorulacak diye uzun uzadıya birçok hususu saydı. Bu kadar teferruata rağmen meselenin özüne dikkat çekilmemesi üzerine Şibli Hazretleri vaize seslendi. Dedi ki, ey Hoca Efendi, suallerin en mühimini unuttun. O kadar çok şey saydın ki, bir sual var ki o sualin içinde her şey var aslında. Allah Teala bir tek soru soracak sana. Onun için hepsi var. Nedir peki? Ey kulum, ben nefes alıp verdiğin her an seninleydim. Sen kimle yaşadın bu hayat? Evet, işin özü bu. Sen kiminle yaşadın? Ben seninle beraberdim. Farkında mıydın seninle beraber olduğum? Farkında mıyız gerçekten kıymetli kardeşlerim? Farkında olmamız lazım. Kiminle yaşıyoruz bu hayatı, kimin için yaşıyoruz ve neyle yaşıyoruz? Onun için bu manevi terbiye dediğimiz hayatın özü de işte onun için bu. Resulullah Efendimiz de bu bakımdan bizleri sık sık uyarıyor, buyuruyorlar ki Allah'ı unutarak lüzumsuz konuşmalara dalmayın. Çünkü Allah'ı unutarak yapılan çok konuşmalar kalbi katılaştırır. Allah'tan en uzak olan kimse de kalbi katı olandır. Evet, Rabbimiz o kalp katılığından bizleri muhafaza eylesin. Çok önemli. Gerçekten merhum Mahmud Sami Efendi Hazretleri'nin özellikle kalp konusundaki sohbetleri çok böyle uzun uzun sürerdi. Hatta merhum Musa Efendi'nin tabiriyle genelde diyor Mahmud Sami Efendi sohbetlerini daha çok kitaplardan okurdu. Yazdığı notlardan okurlardı. Ama kalp konusu açıldı mı böyle saatlerce konuşurlardı. Bendeniz de böyle işte bir 50 sene kadar önce Hazretin sohbetlerine katıldığımızda kalple ilgili ayeti kerimelerin çoğunu oradan ezberlemiştik. Mesela Bakara suresinde ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَهِيَّ كَالْحِجَارَ اَوْ اَشَدُّ قَسْفًا. Sonra sizin kalpleriniz o kadar katılaştı ki taşlar gibi oldu. Hatta taştan daha katı oldu. Halbuki diyor Rabbimiz taşlardan öylesi vardır ki ondan nehirler fışkırır. Allah korkusuyla paramparça olur. Değil mi? Ve inne minha lema yeşşakkaku min haşyetillah. Senin taş dediğin şey parçalanır ama Allah korkusuyla parçalanır. Ve inne minha lema yetefeccaru minhul enhar. Ve o taşlardan nehirler fışkırır gider böyle. Ama diyor taştan nehirler fışkırır. Taş Allah korkusuyla parça parça olur da katı kalpli insanın gözünden bir damla yaş gelmez. En ufak bir acıdan da hissiyat duymaz. Niye? Katılaşmıştır yani. Halbuki taşla kıyas ediyor Cenab-ı Hak. Bakın yani taştan katı yani. Halbuki taştan bile su çıkıyor. Taş bile parçalanıyor ama katı kalpten bir şey olmuyor. O bakımdan da Resulullah Efendimiz hep buyurduğu nedir? Cesette bir et parçası vardır ki o güzel olursa bütün vücut güzel olur. Ama o bozulursa her şey bozulur. O bakımdan tasavvufun ana konusu da kıymetli kardeşlerim kalptir. Kalbine bak diyor, kalbine bak diyor, kalbine bak diyor Resulullah Efendimiz. İçeride ne var ne yok oraya bak. O bakımdan seher vakitlerinin feyizli ve ruhani demlerini günümüzün her anına yaygınlaştırmalıyız. Seherin o müstesna anları günümüzün küçük bir modeli olma niteliğini taşımalı. Yani seherde neyi hissediyorsak, hangi konumdaysak gündüz de o konumda olmalıyız diye ifade edilmiş oluyor. Bu bakımdan kıymetli kardeşlerim, hakikaten bu konuları daha çok gündemimize almamız gerekir. Hasılı, ibadetlerden zevk almak, onlardan yorulmamak ancak ihsan duygusuyla mümkündür. Bu sabahta bir başka dersimizde geçmişti bu konu. Gerçekten insan o maiyet şuurunu Allah Teala ile huzur halini yakaladığı zaman ibadetlerden yorulmaz. Bütün ibadetler zevk haline gelir. Hani ya şu namazı bir kılsak değil de aman bir namaza gitsek. Onun için Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle biraz sahabe dünya işleri geldiği zaman hemen aman bile bizi bir namaza çağır ve bizi rahatlat diyor. Bak çok daldık. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim hakikaten o ihsan ve murakabe hali insanda bir huzur haline getirirse o zaman ibadetlerden zevk alınır. İnsan yorulmaz, ve gönlünde İslam duygusu olmayan kimse namaz kılsa da yorulur, namaz ona ağır gelir. Zenginse zekat ve sadaka vermekten çekinir, çünkü ilahi murakabeden uzak olduğu için imanın lezzetini alamamıştır. İşte bu duyguya ulaşmak için de, İslam ve murakabe halinde olabilmek için de Cenab-ı Hakk'ı çok çok zikretmek gerekir. Zikrede de kalp yumuşayacaktır. Orada zikrin tesirleri görülecektir. Zira zikir, aklın ve gönlün Hak'la irtibatını sağlar ve irfanını kuvvetlendirir. Zikir demek, o belirli zamanlarda yaptığımız virtler de böyle hani bir lazerin vücutta yaptığı tesir gibi kalbi yumuşatmaya, insanın Rabbi ile daha çok beraberliğini sağlamaya vesile olur. Cenab-ı Hak Azze ve Celle Hazretleri Musa ve Harun'u aleyhisselam Firavun'a gönderirken buyuruyor ki, sen ve kardeşin ayetlerimle Firavun'a gidin ama beni zikretmekte gevşek davranmayın. Yani Firavun'dan korkmayın. Siz Allah'ınızı daima hatırda tutun, unutmayın Rabbinizi. Zira Rabbiniz size yardım edecektir. Firavun'dan da size bir şey olmayacaktır. Burada son bir misal var. Onunla inşallah mevzuyu toparlamış olayım. Hazreti İsa aleyhisselam, teninde alacalar bulunan iki şakada çökmüş bir şahsa rastladı bir seyahatinde. O şahıs üzerindeki hastalıklardan adeta habersiz bir halde kendi kendine, ya Rabbi, sana sonsuz hamdü senalar olsun ki insanların pek çoğunu müptela kıldığın dertten beni kurtardın. Yani öyle bir hasta halde ki böyle tebessüm ediyor. Niye? Bir tarafı çok güzel demek. İsa aleyhisselam muhatabının idrak ve kemalini yoklamak maksadıyla dedi ki, ey kişi, Allah'ın seni halas eylediği hangi dert var ki? Yani şu haline bir bak yani. Her tarafın dökülüyor. Peki neden kurtuldun ki bu kadar mesutsun yani? Hasta şöyle cevap verdi. Ey ruhullah! En feci hastalık ve bela kalbin Allah'tan gafil ve mahrum olmasıdır. Evet, benim her tarafım dökülüyor ama içerisi sağlam. Evet, içerisi sağlam yani. Onun için kıymetli kardeşlerim, bu noktada kendimizi geliştirmeye, yenilemeye devam etmeliyiz. Son olarak bunlarla belki şöyle tamamlamış olayım zatı. İhsan ve murakabe duygusuna nail olabilmek için gönlümüzde onun zeminini nefis tezkiyesi ve kalp tasfiyesiyle hazırlamalıyız. İhsan ve murakabe duygusuna nail olmak için gönlümüzde o halin zeminini nefis tezkiyesi ve kalp tasfiyesi ile hazırlamalıyız. Zira kat eflaha men zekkaha, iç alemini temizleyen felaha erdi ve kurtuldu buyuruluyor. Bunun için de belli başlı dikkat edilecek hususların en mühimleri şunlardır. Bu hale nasıl ulaşacağız hocam? Sohbetin başından beri İslam diyorsunuz, murakabe ediyorsunuz da bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Bu işin programı ne? Bu işin programı şu, bir Allah dostunun güzel ifadeleriyle, bir helal gıdada titizlik göstermek. İki, kul hakkı ve mahlukat hakkına riayet etmek. Bakın, kul hakkına riayet ettikçe Cenab-ı Hak içinizde ayrı güzellikler verir. Üç, seher vakitlerini ihya etmek. Dört, huşu, tazimle emrillah, yani Allah'ın emir ve nehirlerini vecd halinde ifa etmek. Sonra, içtimai hizmetlere koşmak. İnfakta bulunmak, salihlerle beraber olmak, Kur'an'la duygulanmak ve Kur'an-ı Kerim'e hizmet etmek. Zikri kalp mahfazasına yerleştirmek. Evet. Ahlak-ı zemime, yani kötü ahlaktan kaçınmak. Bunlar bencillik, iddia, gıybet, hasislik, israf, yalan, haset, ihtiras, riya, ucub ve baş olma davası, kovculuk vesaire. Ve son olarak da tefekkürü mevt. Yani ölümü düşünüp son nefese kadar bütün nefesleri uyanık halde teneffüs etmenin gayreti içerisinde olmak. Bizlere bugün Allah kendilerine hayırlı uzun ömür versin. Muhterem Osman Nuri Topbaş Efendi hocamızın böyle madde madde bir reçetesi. Gıdaya dikkat etmek, kul hakkına dikkat etmek, seherlerde uyanık olmak, içtimai hizmetlere koşmak, infakta bulunmak, salihlerle beraber olmak, Kur'an'la ülfeti artırmak, zikri gerçekten zikri daimi haline getirmek, kötü sıfatlardan kurtulmaya çalışıp bir de ölümü düşünüp bütün nefesleri uyanık bir halde teneffüs etmenin gayreti içinde olmak. İnsan böyle bir programı uygulayabilirse Cenab-ı Hakk'ın izniyle işte o arzu edilen ihsan ve murakabe duygusunu kazanmış olur. O güzel duayla bitirelim. Cenab-ı Hak cümlemize iman ve irfanımızı, bunların meyvesi olan bütün amellerimizi ve ömrümüzü kuşatan her türlü kulluk tezahürlerimizi bu ihsan duygusu ve ilahi murakabe ikliminde ifa edebilmeyi lütfeylesin, bahşeylesin inşallah. Ve sallallahu ala Resulina Muhammedin ve ehlihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.